Hayatın sesleri. Efendim, hoş geldiniz başkente. İyi haftalar diliyoruz sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize. Bugün de 15.55'e dek siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olmak istiyoruz. Her zaman olduğu gibi sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileri. Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar birlikteliğimizi. Sevgili Nuri Göktaş yayınımızı sizlere ulaştırıyor. Ve ben Nilgün Doruk, sizleri de programımıza beklediğimizi hatırlatmak istiyorum. 0090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz 14.50-15.55'e dek Hayatın Sesleri programına. hayatinsesleri@trt.net.tr yine bizlerle iletişime geçebileceğiniz elektronik posta adresimiz. Sosyal medya hesaplarımızın adı ise yine Hayatın Sesleri. Facebook'tan, Twitter'dan ve Instagram'dan da bizlerle iletişime geçebileceğinizi hatırlattıktan sonra şimdi gelin Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin ilk müziğini dinleyelim.
Kalem kaşlı, eteği belinde gül de takmış, gül de takmış. Al dudaklar, mor sümbüller, öyle de güzel, ince de belli, ince de belli. Yar beline, beline sarılamam, ah geceden duramam. Ah öteden, beriden bakış atma, ah yerinde duramam. Ah yıkadım, kuruttum çarşafı, serdim ipek yorganı. Ah günahı, sevabı boynuma, gel bu gece koyunuma. Geçer bu geceler, bu geceler. Neymiş anam bizim bu keder, ne zamana kadar böyle gider, böyle gider. Yar beline, beline sarılamam, ah geceden duramam. Ah öteden, beriden bakış atma, ah yerimde duramam. Ah yıkadım, kuruttum çarşafı, serdim ipek yorganı. Ah günahı, sevabı boynuma, gel bu gece koyunuma. Yar beline, beline sarılamam, ah geceden duramam. Atma, ah yerimde duramam. Ah yıkadım, kuruttum çarşafı, serdim ipek yorganı. Ah günahı, sevabı boynuma, gel bu gece koyunuma. Yar beline, beline sarılamam, ah geceden duramam. Ah öteden, birden bakış atma, ah yerimde duramam. Çarşafı, serdim ipek yorganı. Ah günahı, sevabı boynuma, gel bu gece koyunuma. Yar beline...
Müzik lezzet hikayeleri.
Evet, lezzet hikayeleri köşemizde gazeteci sevgili Mehmet Efe ile birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba Nilgün Hanım.
Evet, yine bugün çok güzel lezzetlerden söz edeceğiz.
Evet.
Mini sebzeler diyeceğiz. Baby sebzeler de diyebiliriz. Evet. Bebek sebzeler aslında.
Evet.
Evet. Hangileri bunlar? Şimdi şu anda marketlerde, manavlarda, özellikle lüks manavlarda daha sık görüyoruz.
Tabii.
Ama hangi sebzeler bunlar?
Marketler en çok gördüğümüz aslında kabak. Pancarı da var gerçekten. Kabak, patlıcan, havuç özellikle, karnabahar, enginar. Hatta ona enginar kalbi de deniyor. Baby enginara. Brokolinin küçüğü var. Ya bu, aklınıza gelebilecek domates. Yani aklınıza gelebilecek aslında her türlü sebzenin bu sofralarımızda kullandığımız salata malzemelerinin hepsinin küçüğü var. Mesela kerevizler var, küçük gene, minik.
Tabii
minik
şimdi
böyle.
Biz her şeyin küçüğünü çok sevdiğimiz için sebzenin de küçüğü gerçekten çok, evet, hoş, çok sevimli. Ama lezzeti de bir değişiklik var mı? Ya da vitamin değeri nasıl?
Evet. Şöyle söyleyelim. Normalde küçük olmalarından kaynaklı ve hızlı yetişiyor olmalarından kaynaklı neredeyse 7-8 kat hem aroma anlamında, yani yediğimizde, hı-hı, aroma anlamında, hem de besin değeri açısından fark var. Çünkü sanki yoğunlaştırılmış gibi düşünelim ona. Yoğunlaştırılmış sebzeler oluşturmuş oluyoruz böylelikle. Bunun ilk başlangıcı, çıkışı, ortaya çıkışı Amerika'da yemeklerde, büyük restoranların menülerinde hani süs amaçlı aslında ilk başlangıçta yapılmaya başlanmış, üretilmeye başlanmış. Ama bu da çok eski, tarihi de çok eski değil. Yani 10-12 yıl öncesinde bu ürünler başlanmış bu şekilde. Ve sonrasında çok fazla ilgi görmeye başlayınca yetiştiriciliği artmış. Ama yetiştiriciliği biraz zor tabii ki. Çünkü
ne açıdan zor?
Örneğin bir havucu diktiğimizde neredeyse 4 ay 5 aylık bir süreçte normal havuç durumuna geliyor, havuç halini alıyor. Bunda 60 günde hasat ediyor olmanız lazım. Hmm. Ve o hasat süresini geçirdiğinizde, demin dedik ya yoğunlaştırılmış diye, o aromalar artık acılmaya ya da besin değerini kaybetmeye başlıyor büyüdüğünde. Hmm. Çünkü o kadarlık, yani 15-20 santimlik bir havuç normalde olması gerekirken 7 santimlik 8 santimlik bir havuç eğer büyürse, hani nasıl bazılı meyveler normalde tadındayken yenir ama büyüdüğünde acılaşır. Aynı şekilde bunda da mesela patlıcanda da kabakta da iyi gözlemliyor olmanız lazım. Yani olgunluk sürecini iyi takip ediyor olmanız gerekli.
Yine yurtlarında mı yetişmeleri lazım? Örneğin mesela havucun yurdu Beypazarı diyebiliriz. Hı hı. Yine bu havuçlar Beypazarı'nda mı yetişir, yoksa seralarda her yerde olabiliyor?
Özellikle tüketim alışkanlığı, yani daha marketlerde çok fazla yaygınlaşmadı ama sözleşmeli üretimle büyük restoranlar kullanıyorlar bunları. O kullandıkları için devamlılığı sağlamak adına evet, seralarda yapıyor olmak kendisi mevsimindeyken kendi bölgesinde olabilir ama olmadığı zaman da yetiştirebilmek, 12 ay boyunca ürünü çıkartabilmek için seralarda da yetiştiriciliği yapılıyor. Özellikle Antalya bölgesinde ve Mersin bölgesinde yetiştiriciliği yapılan önemli ürünlerden bir tanesi. Çünkü ekonomik anlamda da çok fazla getirisi var bunun. Ama üretmek zor. Hani nasıl maket yapmak ne kadar zorsa, aslında maket yapmak gibi onunla uğraşıyorsunuz. İnce ince takip ediyor olmanız lazım. Gün gün takip ediyor olmanız lazım ki onu doğru boyutta, doğru bir şekilde tüketiciye ya da restoranlara iletebilelim.
Peki fiyatı nasıldır diğerlerine göre?
Fiyatı biraz yüksek. Çünkü hem yetiştirilmesi zor olmasından kaynaklı, hem de örneğin bir domates tarlasından alacağınız ürünlerle ilgili bir domatesin 6 ton, 7 ton, 8 ton topraklı olan ürünlerde hatta 10 tona kadar alabilirsiniz. Ama bunda alacağınız belki de 700 kilo, 800 kilo. Hı hı. O sebepten dolayı ürünün fiyatının değişikliği bundan kaynaklı oluyor. Biraz pahalı ama şöyle bir yanı da var. Süsleme amaçlı kullanıldığı gibi tek seferde yapılıyor olması önemli olan. Yani bir patlıcanı normalde aldığımızda ya da kabağı aldığımızda doğrayıp iki kişiysek bitiremeyeceksek onu iki tane alıp tüketiyor olmak, hani çöpe atmak yerine, evet, israf etmek, evet, yerine iki tane kabak alıp o iki kabakla nefsimizi köreltiyor olmak çok daha kolay.
Evet. Ya da ondan hem de besin değeri açısından çok, tabii, daha yüksek. Ama tabii şimdi şöyle bir soru geliyor akıllara. GDO'lu olma ihtimalleri nedir bunların diye.
Hemen bunu söyleyeyim. Çünkü herkes böyle olduğunu görünce aklına ilk gelen soru bu oluyor.
Evet.
Kesinlikle GDO'lu değil tohumlar. Genetiği değiştirmemiş. Genetiğiyle oynanmış tohumlardan değil. Bunlar aslında bundan önceki bazı zamanlarda bahsetmiştik. Islah yöntemiyle elde edilen ürünler. Zaten halihazırda anneannelerimizde bir bahçeye diktiğimizde hiçbir domates birbiriyle aynı boyutta olmuyordu. Ben hatta babaanneme buna bahsettiğimde, bizim çocukluğumuzda biz zaten size onları verirdik, sizin çocukluğunuzda ya da biz onları severdik diye söylemişti. Salatalık var mesela, gene baby salatalık var. Normal dikilen arazinin içerisinde en küçükleri alıp hep en küçükleri birbiriyle melezlersek küçüğe gidiyoruz. En büyükleri alıp ya da en kırmızıyı alıp hep en kırmızıyla gidersek kırmızıya gidiyoruz. Yani istediğimiz özellik hangisi ise o özellikle ilgili çalışma yaparsak ona doğru gideriz. Mesela sarı domatesler var. Ampul şeklinde domates var. Yani onun sebebi o domatesin şekline, o şekilde olanı alıp hep ondan tohum üretmeye devam edersek, tabi bu süreçler bir gün iki günde değil.
Ben kalp şeklinde de gördüm küçük domateslerden.
Evet. O kalp şeklinde olanları şey yapıyorlar. Büyüme sırasında eğer bir kalp şeklindeki bir ne denir ona, etrafını sararsanız daha yeşilken ya da ilk olgun aşamasına itibaren, o büyüdükçe onun şeklini alacaktır. Karpuz yapıyorlar, yani bildiğiniz hani küp karpuz diyorlar, evet, ya o küp karpuzu küp gibi bir şeyin içine yerleştiriyorlar, küpün içine yerleştiriyorlar. Büyürken o ona göre kendini o şekli alıyor. Evet. Bu aynı bu ürünlerde olduğu gibi, eğer siz kalp şeklindeki domatesin gerçekten genetik özelliğinde varsa bu, hep onun üzerine çalışırsak kalp şeklinde domates bile yapabiliriz.
Evet.
Ya, ama bu süreçler çok uzun zaman alıyor. Yani 15-16 yıl gibi zaman alan süreçler bunlar. Bu çalışmaların sonunda bu ürünlere varıyoruz. Onun için hani genetiği değiştirmiş ürünler değil, gönül rahatlığıyla alıp tüketebilirler. Hatta besin değerleri normal ürünlere göre çok daha fazla.
Bu anlamda
da yeri var.
Peki evlerimizde yetiştirebilir miyiz?
Şöyle,
pek çok çiçekçide artık görüyoruz o küçük küçük saksılarda çeriler
domatesi,
var.
Evet, evet. Bu mevsimde şimdi tohum dikerseniz yetiştirebilirsiniz. Evet, balkonda olması gerekir, güneş görüyor olması gerekir. Kapalı alanda geceleri, hele şu dönemde dondan koruyor olmak gerekir. Çeri domateslerini yetiştirebilirsiniz. Küçük biberler var mesela. Böyle gene 5 santimi geçmeyen o biberlerden yetiştirebilirsiniz. Mikrofilizler var. Bunlara mikrofiliz diyorlar. İşte kekik, ondan sonra nane, biberiye gibi hani baharat olarak, hı-hı, kullanılabilecek ürünleri hemen böyle ince uzun saksılara dikilmiş vaziyette çok kısa kısa oluyorlar zaten. En fazla 7 santim, 8 santim olduklarında böyle kırıp yemeklerinizin üstüne, çorbalarınızın üzerine katıp salatalara kesinlikle. Mesela pancar var, mini pancarlar. Yaprakları da minnacık. Yani onlardan böyle alıp mesela Dolorosa'lar vardır ya,
evet,
renkli marullar. Onların minikleri var. Yani alıp 4 tanesini koyduğunuzda hani normalde bir tanesinden
çiçek gibi
süsü, evet, aynen öyle. Onlardan kullanılabilir. Mesela kabağı, bir de bu ürünlerin bütün pişirebilme özelliği olduğu için aroması tamamen içinde kalıyor. Yani bıçak değmeden, evet, pişiyorlar. Böyle olduğunda vitamin kaybı, mineral kaybı açısından da bize faydası çok.
Evet.
Tek başına onu pişirip kızartıp tüketebiliyoruz. Evet.
Hayır devam edin. Özellikle çocukların çok seveceği, yiyecekler olsa gerek.
Kesinlikle.
Diye düşünmüştüm.
Sebze yediriyor olmak bu anlamda çocuklara biraz hani zordur ama,
evet,
bunları böyle çiğ bile tüketebilirler. Mesela bu enginar kalbi dediğimiz mini baby enginarları biz hafta sonu ot festivalinde yedim ben Urla'da. Orada bize böyle kesip böyle hemen küçücük şu kadar çanağı var. Üstüne limon sıkıp tuzlayıp yedirdiler mesela. O kadar lezzetli. Evet, çiğ enginar.
Ne güzel.
Ama tazeyken öyle yenilebiliyor. Hani sertte mutlaka şey dediler bunu, yani büyüğü çanak haline gelince de yenilebilir ama bunun kadar lezzetli olmaz.
Evet.
O sebeple o baby enginardan, hani bunu çocuğunuza verdiğinizde normalde enginar yemez, belki sevmez ama bu şekilde sevimli hale getirebiliriz yani.
Evet.
Gene mini havuçlar, hani havucu gerçi çocuklar çok sever ama kabak mesela aynı şekilde tabağında böyle bütün ona hazırlanmış özel bir kabak yiyor olması, ya da mini patlıcanlar var. Hatta patlıcanların hani uzun diyelim ama uzun dediğimiz gene işte 8 santim şeklinde olan
bir parmak kadar
evet. O kadar. Bir de tombul olanı var. Yani avuç içi kadar diyelim ona. Normalde hani büyüktür ya, 1 kilo gelir neredeyse. Avuç içi kadar olanı var. Bunu yediriyor olmak anlamında, çocuklara yediriyor olmak anlamında çok pratik diyelim buna.
Evet.
Aynı zamanda ben onu çok sevdim. Karnabaharlar var. Yani böyle top kadar diyelim. Yani böyle o da avuç içi kadar. Belki ondan birazcık daha küçük. Hemen böyle alıyorlar orada. Gördüm bunu yaparken şef. Alıp hatta dışındaki o yaprakları vardır ya karnabaharın. Onlarla birlikte hiç onları bile ayıklamadan yoğurtlu yumurtalı bir bulamaç yapmışlar. Ona batırıyor, çıkartıyor. Sonra una buluyor. Ondan sonra kızartmalık yağın içine atıyor.
Hiç haşlamaya gerek olmadan.
Hayır, hiç haşlamaya gerek yok. Çünkü küçük olduğu için hemen içine
çok
işliyor.
Taze, çıtır çıtır.
Evet, çıtır çıtır oluyor ve kesip yiyebiliyorsunuz. Bunları çocuklara böyle yaptığınızda karnabaharı hiç sevmeyen bir çocuğu karnabaharla buluşturmuş oluruz böylelikle diye düşünüyorum.
Evet, çok güzel gerçekten. Peki bunu gerçek anlamda yetiştirebiliyor muyuz? Çok fazla yani, biraz maliyetinden dolayı sıkıntılı galiba değil mi?
Şimdi şöyle olacaktır diye düşünüyorum. Ülkemizde şu anda yetiştiriciliği az yapılıyor olmakla birlikte arz talep dengesi bu. Tüketim arttıkça üretim de artacaktır buna bağlı olarak. Onun için hani pazarlarda biz ne kadar almaya, bu her şey için böyle, örneğin önceden avokado aldığımızda çok pahalıydı. Yani bir tanesini 7 lira, 8 lira, 10 lira alıyorduk. Şimdi 4 liraya, 3 liraya, 5 liraya bulabiliyoruz. Sebep? Talep arttıkça bununla ilgili yetiştiricilik de artıyor. Yetiştiricilik arttıkça fiyat da daha aşağıya inecektir. Bu Dünya Sağlık Örgütü'nün bir önerisi var bununla ilgili özellikle. Her gün 25 ile 40 gram arasında kullanılabiliyor olması, tüketiliyor olması sağlıkla ilgili ve içerisindeki serbest antioksidanlar içermesi sebebiyle minyatür sebzelerin ve 7-8 kat diye söylemiştik az önce tüketiyor olmak, hatta protein açısından 50 kata kadar fazla ve kanser hücrelerinin duruyor olmasına, bununla ilgili araştırmalar da yapılmış, duruyor olmasına katkı sağlıyormuş. O sebepten hani bu sebeple bile tüketiyor olmak aslında hani hem çocukların bağışıklık sistemini güçlendirmek adına hem de kendi sağlığımızı koruyor olmak adına bunları tüketiyor olmak önemli diye düşünüyorum. İnşallah hani üretim artar ve daha çok raflarda görürüz ve daha çok yerde ulaşılabilir kılarız diye düşünmekteyim.
Evet, çok güzel, yine bu konuda çok güzel bilgilendirdiniz bizi. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Haftaya yine birlikte olacağız Lezzet Hikayeleri köşemizde sevgili Mehmet.
Sağ olun, çok teşekkürler.
Siz de sağ olun.
Thank you.
8 Türkiye'de saatlerimiz, sevgili dinleyenlerimiz, Hayatın Sesleri Başkent'ten devam ediyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınıyla. Ve biz şimdi Avrupa'nın başkentine uzanmak istiyoruz. Brüksel'de sevgili Mustafa Ulusoy var telefon attığımızda. Merhabalar, Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Evet, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Medyada Göç ve Mülteciler Konferansı vardı. Ve siz de bu konferansa katıldınız konuşmacı olarak. Şimdi konferansla ilgili genel bir değerlendirmenizi rica edeceğiz sevgili Mustafa Ulusoy.
Evet, sizin de bahsettiğiniz gibi geçtiğimiz bir önceki hafta sonunda İstanbul'da bir önemli konferansa ev sahipliği yaptı İstanbul. Biz de Brüksel'den gelerek bu konferansa katıldık. Neydi bu konferans? Bu konferans medyada göç ve mülteciler hakkındaki gelişmeler ve gazetecilerle ilgili bir genel durum değerlendirmesine dair bir toplantıydı. Bu toplantı Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ile Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği, kısa adı SGDD olan dernekle işbirliği içerisinde düzenlenen bir konferanstı. İsmi de Medyada Göç ve Mülteciler Konferansı'ydı. Aslında bu konferans daha önce Antalya'da Ekim ve Kasım aylarında 2017'de gerçekleştirilmiş 600 civarında yerel ve ulusal gazeteciye yönelik yapılan bir eğitim projesinin de aynı zamanda kapanış toplantısıydı. Konferans İstanbul'da özel bir otelde yapıldı. Türkiye'nin dört bir tarafından ve Avrupa'dan da dünyanın değişik bölgelerinden de gerek konuya ilişkin uzmanlar, gerek gazeteciler bu konferans çerçevesinde bir araya geldiler. Biz de Euro Akademik Başkanı olarak ben de orada hem de aynı zamanda bir gazeteci kimliğiyle uluslararası alanda ve özellikle Avrupa Birliği'ndeki medyada göç konusunun, göçmenler konusunun nasıl görüldüğüne dair bazı görüşlerimizi de açıklamış olduk.
Peki nasıl görünüyordu? Evet. Neler açıkladınız? Birkaç cümleyle de bizimle paylaşır mısınız lütfen?
Evet, şimdi konferans tabii söylediğimiz gibi her şeyden önce göç konusuydu. Biliyorsunuz Türkiye özellikle Suriye'de yaşanan savaş sonrasındaki devam eden bir savaş maalesef. Bu süreçte özellikle Türkiye'ye gelen göçmenlerle birlikte ilk defa kalabalık bir göçmen topluluğuyla karşı karşıya kalmış oldu. Ve bu kapsamda da yaşanan bazı olaylar, gerek bu göçmen toplum içerisinde yaşanan bazı olaylar, gerekse göçmen toplumla Türk toplumu arasında yaşanan bazı olayların medyaya yansıması ve özellikle gazetecilerin bu gelişmeleri hangi dille haberleştirdiği konusu ele alındı. Burada tabii Başbakanlık Basın Yayın Genel Müdürlüğü Genel Müdürü Mehmet Akarca çok güzel bir konuşma yaptı ve özellikle vurguladığı şey şuydu: Türk devleti, Türk milleti tarihten bu yana kendisine sığınan bütün göçmenlere kucak açmayı bilmiştir ve bütün olumsuzluklara rağmen onlara sahip çıkmaya devam etmiştir dedi. Burada Avrupa Birliği'ne de bir vurgu yapıldı. Avrupa Birliği ülkelerinin göçmenler konusunda ne kadar geri planda kalmak istediğini ve üstüne düşeni yapmadığını vurgulamış oldu konuklar. Biz de tabii Avrupa'da göçmen haberleri ve göç konularının nasıl ele alındığını vurguladık, anlattık. Bu kapsamda söylediklerime şöyle bir geri dönmek gerekirse, maalesef özellikle Belçika basınında göçmenlere yardım etmek ya da göçmenlerin işini kolaylaştırmak yönünde değil de özellikle iç siyaset konusunda hükümet karşıtı bazı çevrelerin özellikle göçmenleri medyada kullandıkları yönünde bir vurgu yapmış olduk. Tabii genel anlamda Batı Avrupa'nın bu konudaki haberlere yaklaşımı Türk medyası kadar ilgili değil. Diğer yandan da medya mensuplarının bu haberleri yaparken hassas davranmaları gerektiği vurgusu yapıldı. Bununla birlikte bu SGDD Başkanı bir konuşma yaptı. Kendisi Ali Gitmez özellikle bu projeyle medyanın bilgilendirilmesini hedeflediklerini ve Türk toplumuyla göçmenler arasında uyumsuzluklar değil de olumlu noktalara vurgu yapılması gerektiğini söyledi. Diğer taraftan SGDD Genel Koordinatörü İbrahim Vurgun Kavlak da dünyada göçmen sayısının, ilticacı sayısının çok ciddi şekilde arttığını ve Türkiye'nin de dünyadaki 5 ilticacıdan birine ev sahipliği yapan bir ülke olduğunu, bu anlamda dünyada çok farklı olduğu, farklı bir yerde olduğu vurgusu yapıldı. 3 panel şeklinde konferans devam etti. Bu panellerde medyanın rolü, göç konusundaki farkındalıkta medyanın rolü, sonrasında da mültecilerin toplumsal kabulü sürecinde medyanın etkisi ele alındı. Bizim oturumumuzda da göçmenlerin toplumsal uyum sürecinde medya nasıl rol alabilir denildi. Burada ben şöyle bir öneride de bulundum. Aslında bu zannediyorum medya için de çok kullanışlı bir yöntem olacak. Batı medyasında göç konusunda özellikle akademik çevrelerle gazetecilerin daha yakın çalışmaya başladıklarını görüyoruz. Bu anlamda Türkiye'de de akademik çalışan çevrelerle medya mensuplarının daha yakın çalışmaları zannediyorum bu süreci çok daha kolaylaştıracak ve farkındalığı bilgiyle desteklemiş olacağız.
Evet. Peki siz Avrupa'nın başkentinde yaşayan biri olarak Avrupa'daki duruma baktığınızda neler söylemek istersiniz?
Evet, maalesef özellikle seçim süreçlerinde göçmenler Avrupa medyasının aklına geliyor. Fakat diğer taraftan bir şeyin daha altını çizmek lazım. Batı medyası göç konusunda Türkiye'ye karşı bir algı içerisinde. Bu da özellikle Suriyeliler konusunda Türkiye aleyhinde bir medya kampanyası yapıldığını bizlere göstermekte. Buna bir örnek vermek gerekirse özellikle Fransız medyasında ve Belçika'da da bunu tek tük görüyoruz. Türkiye'ye gönderilen, Avrupa Birliği'nin gönderdiği bazı ödemelerin, göçmen anlaşması kapsamındaki ödemelerin sanki Türk insanına ya da Türk devletine gönderiliyormuş gibi, bir diyet ödeniyormuş gibi bir algı oluşturulmak isteniyor. Ama tabii ki bu gerçeği yansıtmamakta. Zira Avrupa Birliği yetkilileri de bunu bizzat altını çizmekteler. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye gönderdiği bu anlamdaki bütün paralar Suriyeli göçmenlere gitmekte. Bu anlamda bir Türkiye karşıtı politika izlendiğini görüyoruz. Bununla birlikte de son dönemde Türkiye'nin Suriye'de yaptığı, Kuzey Suriye'de yaptığı askeri operasyonlara karşı da Avrupa Birliği'nde bir medya bir söz birliği olduğunu görüyoruz. O da sanki Türkiye buraya yaptığı operasyondan sonra Avrupa'ya yeni bir göç dalgası olacakmış gibi bir algı oluşturmak isteniyor. Ancak bizzat Avrupa Birliği yetkilileri bu algının tamamen yanıltıcı olduğunu da teyit ettiler. Dolayısıyla Türkiye'nin yaptığı bu operasyonlardan sonra Avrupa'ya bir göç akımı değil, tam tersine Suriyelilerin kendi ülkelerine dönme umutlarının doğduğunu da Avrupa Birliği yetkilileri bizzat söylediler. Maalesef Avrupa'da böyle bir medya algısı var, medyanın oluşturmak istediği bir algı var. İşin üzücü tarafı da Avrupalılarda da bu algı yaklaşımının etkilerinin olduğunu da görüyoruz. Üzücü bir şekilde ne yazık ki.
Evet. Sevgili Mustafa Ulusay, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Yeniden birlikte olmak dileğiyle diyoruz. Sağ olun, var olun.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, Euro Akademik Başkanı sevgili Mustafa Ulusoy telefon hattımızdaydı. Teşekkür ediyoruz. Kendisine tekrar ve müziğe dönüyoruz.
olmaz. Sevmemek elde mi? Can demek, sen deme. Ezelden haber ver, o gönlün elde mi? Feryada gücüm yok, feryatsız duy beni. Sevenlerin aşkına
sözler ve düşler. Tülin Şen Altınlı yazdı. Sevgiyle anıyoruz. Suskun. Herkes, her şey suskun sanki kaç gündür. Ailem, arkadaşlarım, komşularım, sandalyem, masam, pencerem. Hatta penceremden her bakışta mutlaka göz göze geldiğim her şey. Öylece bekliyorlar. Benim karar vermemi, kararıma dair cümlemi bekliyorlar. Bense bir türlü o cümleyi söyleyemiyorum. Çünkü henüz tam anlamıyla kurulmadı o cümle. Yani ben de suskunum. Yani ben de bekliyorum. Kim bilir, belki bana öyle geliyor. Belki de ben kendime suskun olduğum için herkes ve her şey suskunmuş gibi geliyor bana. Öyle ya, daha bu sabah telefon açıp günaydın dedi annem bana. Bugün nasılsın dedi. Bir şeyler mırıldandım ama söylediklerim onun asıl sormak istediği sorunun karşılığı değildi. Öğle yemeğinde iş yerimden bir arkadaşım bu akşam için bir planım olup olmadığını sordu. Eğer planım yoksa tiyatroya gitmeyi önerdi. Ne anlama geldiğini benim bile bilmediğim bir dizi omuz, baş ve yüz hareketleriyle karşılık verdim. Neyse ki pek fazla üstelemedi. Az önce bir mutfak malzemesi istemek için kapımı çalan komşuma istediği malzemeyi sessizce verdim. Teşekkür etti ve ben sadece gülümsemekle yetindim. Şu anda oturduğum sandalyem, masam, önünde olduğum pencerem ve her zamanki alışkanlıkla baktığım sokak lambası da bak gün akşam oldu ve yine buluştuk der gibiler. Hiç kimsenin ya da hiçbir şeyin sustuğu yok aslında. Susan benim. Çünkü önemli bir karar arefesindeyim. Hepimize olur bu zaman zaman. Karar konusu her birimiz için farklıdır elbette. Kimimiz için bir iş değişikliği, kimimiz için önemli bir ameliyat, kimimiz için bir başka şehirde ya da ülkede yeni bir hayat. Niçin karar verdiğimizden çok, karar verebilmektir önemli olan. Konunun eğrisini doğrusunu düşünce terazimizde tarttığımız, o terazinin kefelerine bakarken soluğumuzu tuttuğumuz ve kararımı verdim diyeceğimiz soluğa kadar bütün yaşam gücümüzü toplamak zorunda olduğumuz bir süreçtir bu. Epeyce sancılı bir yolculuktur. Özellikle karar durağının hemen öncesindeki durağa geri dönüş biletimiz yoksa. Karar yolculuğum sürüyor. Karar durağına da iyice yaklaşmış olmalıyım artık. Doğru durakta inebilmek için bütün dikkatimi toplamam gerek. Suskunluğumun nedeni bu işte. Çünkü bir önceki durağa geri dönüş biletim yok. Çünkü yalnızca tek bilet alma hakkım vardı. Aldım ve yola çıktım bir kere. Yol boyunca herkesi ve her şeyi izliyorum dikkatle. Hiçbir ayrıntıyı gözden kaçırmamak gerek. Yoksa yanlış bir durakta inmemin bedeli hem kalan bütün ömrümü hem de onu paylaşanları etkileyecek. Yola, yolculuğa ve ineceğim durağa dair ipuçlarını biriktiriyorum sessizce. Bir tür parçalı bulmacanın minik ve tuhaf şekilli parçalarını yerli yerince koymaya çalışıyorum hayat tahtasının üzerinde. Sadece birkaç parça kaldı elimde. Sessiz sedasız yerlerine konmayı bekliyorlar. Biliyorum, onlar da yerini bulur bulmaz suskunluğumu bozup bütün gücümle sesleneceğim hayat otobüsünün sürücüsüne. Karar durağında inecek var.
Karar verdim ayrılmaya. Çekip gitsem buradan, gitsem çok uzaklara. Çocuk gibi mutlu olsam. Karar verdim unutmaya seni. Karar verdim ayrılmaya. Daha önce hiç kimse, hayatımda hiç kimse senin kadar incitmedi böyle. Bir argın bir barışık, aklım hep karma karışık. Yeter yeter. Birer birer yakıp gideceğim. Yine savaş kırdı.
Verdiğiniz kararlar ne olursa olsun, hiç ağlatmasın, hiç üzmesin, hep güldürsün sizi sevgili hayatın sesleri. İşte bu güzel dileklerimizle bugünkü programımızın da sonuna geldiğimizi hatırlatmak istiyoruz. Evet, bugünlük bu kadar diyoruz. Ancak yarın 15 haberleri sonrasında siz sevgili hayatın sesleri dinleyicilerini yine başkente bekliyoruz Türkiye saatiyle. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 program boyunca bizlerle iletişime geçebileceğiniz telefon numaralarımız olduğunu hatırlatalım. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyenlerimiz. Yine Hayatın Sesleri sosyal medya hesaplarımızın adı. Facebook'tan, Twitter'dan ve Instagram'dan da yine ulaşabileceğiniz adresimiz Hayatın Sesleri. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki bugünkü birlikteliğimizi siz sevgili dinleyenlerimiz için Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar. Yayınımızı sizlere sevgili Nuri Göktaş ulaştırdı ve ben Nilgün Doruk sundum. Bugünlük bu kadar diyoruz, ancak yarın hiç kimseye randevu vermeyin Türkiye saatiyle 15 haberleri sonrasında başkentte buluşalım istiyoruz. Yine beğeneceğinizi umduğumuz konularımız, konuklarımız ve tabii ki müziklerimiz olacak. Görüşünceye dek hoşça kalın. Hayatın Sesleri.
Ses sahibi kadın.
Size iyi eğlenceler.
Gar 28, Bilecik 25, Yamama 24.
Anlıyorum ben bu ya. Bir süre dayanıklı cam.